Ayrım 9, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 98. 9. Bölüm. Göster Rumfeld'in verdiği siparişe baktılar. Wallander'a göre bu kablolardan ve küçük siyah kutulardan oluşan bir hurdaydı. Göster'ın bunları nerede ve nasıl kullanacağını merak etmişti. Oysa Martinson'a göre Rumfeld'in ne sipariş verdiği açık seçik ortadaydı. ''Bu çok ayrıntılı ve profesyonel bir gizli dinleme cihazı'' dedi kutulardan birine bakarak. Wallander ona kuşku dolu bir bakış fırlattı. ''Boras'ta postayla böyle bir siparişi verilebiliyor mu?'' diye sordu. ''Postayla istediğin her şeyi sipariş edebilirsin'' diye karşılık verdi Martinson. ''Bu içinde yaşadığımız dünyanın bir gerçeği ama yasal olup olmadığı ayrı bir konu. Bu tür bir cihazın ithalatı yasalara bağlı.'' Paketin içindekileri Wallander'in masasının üstüne boşalttılar. Kutuda gizli dinleme cihazından daha başka şeyler de vardı. Şaşkınlık içinde içinden manyetik fırçayla demir tozu çıkan kutuya baktılar. Rumfeld parmak izi konusuyla ilgileniyordu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Wallander. Martinson başını hayretle salladı. ''Çok garip. Bir çiçekçinin gizli dinleme cihazıyla ne iş olabilir? Lale soğanı işinde rakiplerini mi gizli gizli dinlemeyi planlıyordu acaba?'' ''Parmak izi konusu bence çok daha garip.'' Wallander kaşlarını çattı. Bu cihaz oldukça pahalıydı. Cihazı satan firmanın adı güvenlikti ve Boras da Getangswagen'daydı. ''Haydi onlara telefon edip Rumfeld'in daha başka şeyler satın alıp almadığına bakalım.'' dedi Wallander. ''Müşterilere hakkında bilgi vermek isteyeceklerini sanmıyorum.'' diye karşılık verdi Martinson. ''Ayrıca bugün cumartesi.'' ''24 saat açık sipariş hatları var.'' dedi Wallander broşürü göstererek. ''Sipariş hatları büyük olasılıkla telesekretere bağlıdır.'' dedi Martinson. ''Bahçe aletlerimi ben de Boras'taki bir firmadan posta siparişiyle almıştım. 24 saat telefonun başında oturan memurları yok onların.'' Wallander küçük mikrofonlardan birine baktı. ''Bunlar gerçekten de yasal olabilir mi?'' ''Bunu sana az sonra söyleyebileceğimi sanıyorum.'' dedi Martinson. ''Bu tür şeyleri aydınlığa çıkartabilecek bazı materyal var odamda.'' Birkaç dakika sonra da elinde broşürlerle geri döndü. ''Ulusal polis heyetinin bilgi bölümünden geldi.'' dedi. ''Yayınladıkları materyaller gerçekten de çok işe yarıyor.'' ''Zamanım oldukça okuyorum.'' dedi Wallander. ''Ama bazen gereğinden fazla yayın yaptıklarını da düşünmüyor değilim.'' ''Şuna bir bak, cinayet sorgulamalarında gizli dinleme aracı kullanmak bazen işe yarar bir yöntem olabilir. Ama bu bizi ilgilendirmiyor. Şuna ne dersin, gizli dinleme cihazlarına ilişkin bildiri?'' Martinson broşürü karıştırmaya başladı, sonra da birden durarak yüksek sesle okudu. ''İsveç yasalarına göre gizli dinleme cihazlarına sahip olmak, satışını yapmak veya kullanmak yasa dışıdır. Bu da büyük olasılıkla imal etmenin de yasak olduğu anlamına geliyor. O zaman biz de Boras'taki meslektaşlarımızdan bu posta siparişi konusuyla ilgilenmelerini rica edelim.'' dedi Wallander. ''Yasa dışı satışlar yaptıkları ve yasa dışı malları ithal ettikleri ortada.'' ''Postayla sipariş vermek bu ülkede genellikle yasaldır.'' dedi Martinson. ''Ben sanayinin bundan kurtulmak istediğini düşünüyorum.'' ''Boras'la bağlantı kur.'' dedi Wallander hemen. Rumfeld'in evine yaptığı ziyareti düşündü. Evde bu tür teknik bir ekipman bulamamıştı. ''Nyberg bu cihazı bir incelesin bakalım. Bu şimdilik yeterli olur sanıyorum ama yine de çok garip.'' Martinson da onun gibi düşünüyordu. ''Lödinge'ye gidiyorum.'' dedi Wallander masanın üstündekileri yeniden kutuya koyarken. 20 yıldan daha uzun bir zamandan beri Holger Eriksson'un yanında çalışmış bir satış elemanının izini buldum.'' dedi Martinson. ''Yarım saat sonra onunla Svarte'de buluşacağım. Ondan Eriksson'un nasıl biri olduğuna ilişkin belki bir şeyler öğrenebilirim.'' Danışmanın önünde birbirlerinden ayrıldılar. Wallander Rumfeld'in ekipman kutusunu kolunun altına sıkıştırmıştı. Ebba'nın masasının önünde durdu. ''Babam ne söyledi?'' diye sordu. ''Zamanın olduğunda kendisini aramanı.'' Wallander birden tedirgin olmuştu. ''Sesi alaycı mıydı?'' Ebba ona sert bir tavırla baktı. ''Senin baban çok hoş biri ve senin mesleğine de büyük bir saygı duyuyor.'' Gerçeği bilen Wallander başını sallamakla yetindi. Ebba başıyla kutuları işaret etti. ''Posta masrafını ben kendi cebimden ödemek zorunda kaldım. O sırada kasada para yoktu.'' Makbuzu ver bana dedi Wallander. Parayı pazartesi günü alsan olur mu? Ebba olur dercesine başını salladı. Wallander karakoldan çıktı. Yağmur durmuştu ve gökyüzü pırıl pırıldı. Güzel bir sonbahar günüydü. Wallander kutuyu arka koltuğa koyarak direksiyonun başına geçip Yeastat'tan çıktı. Güneşli hava karamsarlığını üstünden atmasına neden olmuştu. Ama kısa bir süre sonra kazığa çakılmış Erikson'un cansız bedenini yeniden anımsadı. Runfeld'in ortadan kaybolması onun da aynı kaderi paylaştığı anlamına gelmez diyerek kendini rahatlatmaya çalıştı. Aslında Runfeld'in gizli dinleme cihazı sipariş etmesi onun bir şekilde hala yaşıyor olduğunun kanıtı da olabilirdi. Wallander bir an için onun intihar etmiş olabileceğini aklından geçirdi. Ama arabanın arka koltuğunda duran ekipmanı anımsayınca bu düşüncesinden vazgeçti. Wallander güneşli havada arabasını kullanırken çabuk paniğe kapıldığını düşünüyordu. Erikson'un çiftlik evinin önünde arabayı park etti. Arbetet gazetesinin muhabirlerinden biri ona doğru geliyordu. Wallander'in kolunun altında Runfeld'in sipariş ettiği kutu vardı. Selamlaştılar. Gazeteci başıyla kutuyu işaret etti.
Cinayetin çözümü bu kutunun içinde mi?
Hayır değil.
Peki nasıl gidiyor?
Pazartesi bir basın toplantısı yapacağız. Bu toplantıya kadar da sizlere söyleyecek bir şeyimiz yok.
Ama ceset uçları sivriltilmiş çelik borulara sokulu bulunmuş değil mi?
Wallander hayretle baktı. Sana bunu kim söyledi?
İş arkadaşlarından biri.
Bir yanlış anlama söz konusu olmalı. Çelik boru falan yoktu.
Ama kazığa sokularak öldürüldü değil mi?
Evet.
Skyne'de işkence kuyuları kazılıyor anlaşılan.
Bunlar senin kişisel sözlerin. Kesinlikle benim değil.
Senin sözlerin ne o zaman?
Pazartesi günü bir basın toplantısı yapacağız. Gazeteci başını salladı.
Bana bir şeyler söylemek zorundasın.
Bu soruşturmanın hala çok başındayız. Bir cinayet işlendiğini onaylıyoruz ama elimizde hiçbir ipucu yok.
Hiç mi yok?
Başka yorum yok. Gazeteci sonunda pes etti. Wallander onun kendisini doğru yorumlayacağını biliyordu. O yalan yanlış şeyler yazmayan ender gazetecilerden biriydi. Olay yeri hala polis kordonu altındaydı. Kulenin yanında bir polis vardı. Bu büyük olasılıkla cinayet yerinde nöbet tutan polislerden biriydi. Wallander polise doğru gitmeye hazırlanırken evin kapısı açıldı ve Nyberg ayaklarında galoşlarla dışarı çıktı.
''Seni pencereden gördüm.'' dedi.
Nyberg'in o sabah keyfi yerindeydi. Bu da herkes için iyi haberdi. ''İncelemeni istediğim bir şey var.'' dedi Wallander içeri girerken. ''Şuna bir bak.''
''Bunun Erikson'la bir ilgisi var mı?''
''Hayır yok ama Runfeld'le, çiçekçiyle ilgisi var.'' Wallander kutuyu masanın üstüne koydu. Nyberg masanın üstündeki şiiri bir kenara iterek kutuya yer açtı. O da Martinson gibi aynı şeyleri söylemişti. Bu kesinlikle gizli bir dinleme cihazıydı ve de en gelişmişlerinden biriydi. Nyberg imalatçının mührünü bulmak için gözlüğünü taktı.
Singapur yazıyor ama büyük olasılıkla başka bir yerde imal edilmiştir.
Nerede?
Amerika ya da İsrail'de olabilir.
O zaman neden üstünde Singapur yazsın?
Bu tür imalatçıların bazıları olanaklar el verdiğince kimliklerini gizlemek isterler. Bir şekilde uluslararası silah ticaretine adları karışmıştır ve çok gerekmedikçe de birbirlerini asla ele vermezler. Cihazın parçaları farklı farklı ülkelerde imal edilmiş olabilir. Parçaların bir araya getirilmesi de farklı bir yerde gerçekleştirilir. Ve yine farklı bir ülkede imal edilen ülke olarak kendi mührünü basabilir.
Bununla ne yaparsın diye sordu Wallander.
Bir evi ya da bir arabayı dinleyebilirsin.
Wallander başını iki yana salladı.
Runfeld bir çiçekçi. Neden böyle bir şeye gereksinme duydu?
Onu bul ve bu soruyu ona sor dedi Nyberg.
Sonra da cihazı masanın üstündeki kutusuna yerleştirdi. Burnunu çekti. Kötü üşütmüştü.
Kendini bu denli yorma dedi Wallander. Evine git ve biraz dinlen.
Yağmurun altında çalışmaktan hastalandım. Skyne'nin hava koşullarına göre açık yerlerde çalışabilmemiz için neden doğru dürüst bir çadırımız yok anlayamıyorum.
İsveç polisi dergisine konuyla ilgili bir yazı yaz dedi Wallander.
Yazı yazacak zamanı nereden bulacağım?
Bu soru yanıtsız kaldı. Birlikte evi dolaşmaya başladılar.
Henüz olağan dışı bir şey bulamadım dedi Nyberg. En azından şimdilik. Ama evin içinde birçok kuytu yer var. Bir süre burada olacağım dedi Van Lender. Düşünmek istiyorum. Nyberg adli tıp teknisyenlerinin yanına gitti. Van Lender pencerenin kenarına oturdu. Büyük odaya dikkatle baktı. Ne tür bir insan ağaç kakanlarla ilgili şiirler yazardı. Holger Eriksson'un yazdığı şiiri bir kez daha okudu. Bazı mısraları gerçekten de çok güzeldi. Van Lender öğrencilik yıllarında kız arkadaşlarının anı defterlerine şiirler yazardı. Ama şiir kitabı okumaktan da hiç hoşlanmazdı. Linda çocukluğunda evlerinde çok az kitap olmasından sürekli şikayet ederdi ve Van Lender de kızına bu konuda hak verirdi. 80 yaşında oldukça varlıklı bir galerici şiir yazıyor ve kuşlara büyük ilgi duyuyor. O denli yoğun bir ilgi duyuyor ki gece yarıları ya da şafakla birlikte evden dışarı çıkıp göçmen kuşları izleyebiliyor. Güneşin sıcaklığını elinde hissederek çevresine bir kez daha bakındı. Raporda hırsızlık olayına ilişkin bir şey gelmişti aklına. Erikson'a göre ön kapı manivelayla zorlanarak açılmıştı. Ama hiçbir şey çalınmamıştı. Başka bir şey olmalıydı. Belleğini zorladı. Sonra da anımsadı. Evet, kasaya dokunulmamıştı. Yerinden kalkarak Nyberg'i bulmaya gitti. Onu yatak odalarından birinde buldu. Kasayı buldun mu?
Hayır.
Bulmalıyız dedi Van Lender. Haydi aramaya başlayalım. Nyberg yatağın kenarında çömelmişti.
Emin misin diye sordu Nyberg.
Evet eminim, bu evin bir yerinde mutlaka bir kasa var. Sistemli bir şekilde evi aradılar. Kasayı bulmaları yarım saat sürmüştü. Nyberg'in yardımcılarından biri mutfağın servis bölümünde yapay bir fırın kapısı buldu. Kapı yana doğru açılıyordu. Kasa duvarın içindeydi ve kilidi şifreliydi.
Şifrenin nerede olduğunu galiba biliyorum dedi Nyberg. Erikson artık yaşlandığından ve belleğinin kendisini yarı yolda bırakabileceğinden korkmuş olmalı.
Van Lender çalışma masasına doğru giden Nyberg'i izledi. Çekmecelerden birindeki kutunun içinde üstünde bir dizi rakam yazılı olan bir kağıt parçası vardı. Rakamları denediler ve şifreli kilit anında açıldı. Van Lender'in bakması için Nyberg kenara çekildi. Van Lender başını uzattı, sonra da bir çığlık attı. Bir adım gerileyince de Nyberg'in ayağına bastı.
''Ne oldu?'' diye sordu Nyberg.
Van Lender bakması için başını salladı. Nyberg öne doğru uzandı. O da bir çığlık atarak geriledi.
''İnsan kafasına benziyor.'' dedi Nyberg.
Yanı başında duran yüzü bu sözlerden sonra kireç gibi olan yardımcılarından birine dönerek bir el feneri getirmesini söyledi. Tedirginlikle fenerin gelmesini beklediler. Van Lender'in midesi bulanıyordu. Birkaç kez arka arkaya derin soluklar aldı. Nyberg ona merak dolu bir bakış fırlattı. Fener geldi. Nyberg feneri yakarak kasanın içini aydınlattı. Evet, kasanın içinde gerçekten de boyundan kesilmiş bir kafa duruyordu. Gözleri fal taşı gibi açıktı. Ama gözlerinin feri sönmüş ve kurumuştu. Bunun bir maymunun mu yoksa insanın mı kafası olduğunu kestiremiyorlardı. Kafanın yanı sıra kasanın içinde yalnızca bir iki not defteri vardı. O sırada Höglund içeri girdi. Odanın içindeki gergin havadan önemli bir şeylerin olduğunu anlamıştı. Ne olduğunu sormadan sessizce bekledi.
''Fotoğrafçıyı çağıralım mı?'' diye sordu Nyberg.
''Hayır, sen birkaç tane çekiver.'' diye karşılık verdi Van Lender. ''Önemli olan şey onu kasanın içinden çıkarmak.'' Höglund'a döndü. Kasanın içinde kesik bir kafa var dedi. Kurumuş bir insan kafası ya da bir maymun kafası. Höglund başını uzatarak baktı. Van Lender genç kadının yüzünü buruşturmadığına dikkat etti. Nyberg'le adamlarının rahatça çalışabilmeleri için servis alanından uzaklaştılar. Van Lender ter içinde kalmıştı.
Kasanın içinde kesik bir kafa dedi Höglund. Belki insan belki de maymun kafası. Bunu nasıl yorumlayacağız?
Erikson tahmin ettiğimizden de daha karmaşık bir adammış dedi Van Lender.
Nyberg ve ekibinin kasayı boşaltmasını beklediler. Saat sabahın 9'uydu. Van Lender Höglund'a Boras'tan posta siparişiyle gelen paketten söz etti. Van Lender'in zamanı olmadığından birinin Rumfeld'in evine giderek evi baştan aşağı aramasına karar verdiler. Nyberg teknisyenlerinden birini de gönderebilirse çok daha iyi olacaktı. Höglund karakola telefon etti. Kendisine feribot kazasından sonra Danimarka polisinin kıyıya vuran ceset olmadığını onayladığı söylendi.
Malmö polisiyle deniz kurtarma ekibi herhangi bir ceset bulamamıştı. Saat 9.30'da Nyberg kesik kafayla kasanın içindeki günlüğü de yanına alarak yanlarına geldi. Wallander Nyberg'in kesik kafayı masanın üstüne koyması için ağaç kakanla ilgili şiiri kenara itti. Kasanın içinde günlüğün yanı sıra içinde bir madalya olan kadife bir kutu da vardı. Ama hepsi de tüm dikkatlerini kesik kafaya yöneltmişlerdi. Gün ışığında artık hiçbir kuşkuları kalmamıştı. Bu gerçekten de bir insan kafasıydı. Zenci birinin kafasıydı. Belki de bir çocuğun ya da genç birinin. Nyberg kesik kafaya büyüteçle baktığında böcekleri gördü. Nyberg kafaya iyice yaklaşarak kokladığında Wallander tiksintiyle yüzünü buruşturdu. ''Kesik kafalar konusunda uzman olan tanıdığın biri var mı?'' diye sordu Wallander. ''Etnografya müzesi'' diye karşılık verdi Nyberg. ''Şimdilerde o müzeye dünya insanlarının müzesi diyorlar. Ulusal polis heyeti konuyla ilgili harika bir broşür çıkarttı. En garip fenomenle ilgili bilgiyi nereden bulacağım bile yazılı broşürde.''
''O zaman onlarla bağlantı kuralım.'' dedi Wallander.
Nyberg kesik kafayı yavaşça plastik bir torbaya yerleştirdi. Wallander'le Höglund masanın başına geçerek diğer bulguları incelemeye başladılar. Kadife kutunun içindeki madalya yabancı bir ülkeye aitti. Üstünde Fransızca bir şeyler yazıyordu ama hiçbiri okuyamadı. Günlüğün sayfalarını çevirmeye başladılar. Yazıların bazıları 1960'lı yıllara aitti. Birinci sayfasında Harald Berggren adı yazılıydı. Wallander soru sorarcasına Höglund'a baktı. Höglund başını iki yana salladı. Bu isim ilk kez karşılarına çıkıyordu. Not defterinde bir iki şey yazılıydı. Holger Eriksson'un baş harfleri HE'nin yanı sıra birkaç tarih de düşülmüştü. Ve bu günlükle yaklaşık 30 yıl öncesinin 1960 Şubat'ına aitti. Wallander günlüğü karıştırmaya başladı. İçinde bazı kayıtlar vardı. İlk kayıt 1960 Kasım'ında, son kayıtsa 1961 Temmuz'unda yapılmıştı. El yazısı okunaksızdı. Birden göz doktoruna gitmeyi unuttuğunu anımsadı. Nyberg'in büyütecini alarak rastgele okumaya başladı. Belçika Kongosu ile ilgili dedi. Savaş sırasında orada olan biriyle, bir askerle ilgili.
Holger Eriksson mu yoksa Harald Berggren mi?
Harald Berggren, o da kimse. Günlüğü masaya bıraktı. Önemli olabilirdi. Bakıştılar. Wallander aynı şeyi düşündüklerinin farkındaydı. Kesik bir kafa dedi ve Afrika'da savaşla ilgili içinde notlar olan bir günlük.
Bir kuyu dedi Höglund, savaşı anımsatan bir kuyu. Benim kafama göre kesik bir kafayla kazığa sokulmuş insanlar aynı doğrultudadır.
''Ben de senin gibi düşünüyorum.'' dedi Wallander. ''Ne dersin? Aradığımız ilk ipucunu bulduk mu acaba?''
''Harald Berggren kim?''
''Bulmamız gereken ilk şeylerden biri de bu.'' Wallander birden Martinson'un Svarte'de Eriksson'un eski elemanlarından birini görmeye gideceğini anımsadı. Höglund'a onu aramasını söyledi. O andan itibaren Harald Berggren adından söz edileceğini ve olabilecek tüm ilişkilerin inceleneceğini belirtti. Höglund numarayı çevirdi, bekledi. Sonra da başını iki yana salladı.
''Telefonu kapalı.'' dedi.
Wallander tedirgin olmuştu. ''Hepimiz telefonlarımızı kapatırsak soruşturmayı nasıl sürdürebiliriz?'' Aslında bu kuralı en çok kendisinin bozduğunun farkındaydı. Ama Höglund kibar davranmış ve bu konuda ona bir şey söylememişti.
''Ben onu bulurum.'' dedi genç kadın ayağa kalkarak.
''Harald Berggren.'' dedi Wallander. ''Bu isim çok önemli.''
''Bunu herkese söyleyeceğim, merak etme.''
Wallander odada yalnız kalınca masanın üstündeki lambayı yaktı. Tam günlüğün sayfalarını çevirmek üzereyken defterin deri kılıfının içinde bir şey olduğunu fark etti. Özenle parmağını sokarak çıkardı. Bu siyah beyaz çekilmiş, kenarları yıpranmış, oldukça eski bir fotoğraftı. Fotoğrafta üniformalı üç adam fotoğrafçıya bakarak gülüyorlardı. Wallander iri orkidelerin arasında çekilmiş Runfeld'in resmini anımsadı. Bu resim de İsveç'in dışında bir yerlerde çekilmişti. Büyüteçle resmi inceledi. Adamların yüzleri güneşten yanıktı. Gömleklerinin düğmelerini açmışlar, kollarını sıvamışlardı. Ayaklarının dibinde de silahları duruyordu. Yerinden kopmuş ve aşılmış iri bir kayaya dayanmışlardı. Zemin ya kumlu ya da çakıl taşlı pek belli olmuyordu. Adamlar 20'li yaşlarında gösteriyorlardı. Resmin arkasına baktı. Büyük olasılıkla bu resim de 1960'lı yılların başında çekilmiş olmalıydı. Bu da Holger Eriksson'un onların arasında olmadığını gösteriyordu. 1960'lı yıllarda Eriksson 40 ile 50 yaş arasında olmalıydı. Wallander masanın çekmecelerinden birini açtı. Daha önce bu çekmecelerden birinde bir zarf içinde vesikalık fotoğraflar gözüne ilişmişti. Eriksson'un vesikalık fotoğrafından birini masanın üstüne koydu. Bu 1989 yılında çekilmişti. Holger Eriksson 73 yaşında. Wallander yaşlı adamın resmine dikkatle baktı. Sivri bir burnu, ince dudakları vardı. Resimdeki yüzü kırışıksız ve daha genç haliyle görmeye çalıştı. Sonra da üç adamın resmine baktı. Hepsinin yüzlerini teker teker inceledi. Soldaki adam Holger Eriksson'u andırıyordu. Wallander arkasına yaslanarak gözlerini kapadı. Holger Eriksson bir kuyuda öldürülmüştü. Kasasından da kesik bir baş, birkaç not defteri ve bir resim çıkmıştı. Wallander birden gözlerini açarak yerinde doğruldu. Eve giren hırsız olayı gelmişti aklına. Hırsız kasaya dokunmamıştı bile. Eve giren kişinin kasayı bulması kolay değildi diye geçirdiği içinden. Kasanın içindekilerin yine bunlar olduğunu varsayalım şimdi diye düşündü. Hırsız belki de bunları arıyordu. Kasayı bulamayınca da çekip gitmişti. Ve bir yıl sonra da Eriksson öldürülmüştü. Ama bu düşünceyle yola çıktığında iki olay arasında nasıl bir bağ bulacaktı? Eriksson'un ölümünden sonra kasayı bizler bulamasaydık büyük olasılıkla avukatı bulacaktı. Ama yine de başka bir şey olmalıydı, bir ipucu. Bir kez daha resme baktı, adamlar gülümsüyordu. 30 yıldan beri bu resimde gülümsüyorlardı. Resmi Eriksson çekmiş olabilir miydi? Ama Eriksson, Yista, Tomelilla ve Siobo'da araba satıp durmuştu. Afrika Savaşı'ndan gitmemişti. Yoksa gitmiş miydi? Wallander masanın üstünde duran not defterine düşünceli bir şekilde baktı. Fotoğrafı ceketinin cebine attı, not defterini aldı ve banyoda teknisyenlerden biriyle çalışan Nyberg'in yanına gitti. Bu defteri alıyorum, cep takvimlerini bıraktım. O defterde bir şeyler bulacağına inanıyor musun diye sordu Nyberg. Evet diye karşılık verdi Wallander. Beni arayan olursa evde olacağımı söyle. Bahçeye çıktığında polislerin olay yerindeki kordonu kaldırmaya başladıklarını gördü. Kuyuyu örten muşambayı kaldırmışlardı bile. Bir saat sonra mutfağındaki masanın başında oturuyordu. Günlüğü açtı. İlk kayıt 29 Kasım 1960 günü yapılmıştı. 9. ayının sonu. Sayfa 109.